Evet. Mustafa hocamızın Allah razı olsun, Allah kendisinden razı olsun yapmış olduğu bu tasavvuf dersi üzerine ben sıcağı sıcağına tasavvuftaki Allah inancının ve bu ekolün en kaşarlaşmış insanların sözlerini dile getirmeyi arzu ettim. Çünkü Mustafa hocamız bunlardan bahsetmedi. Tam sıcağı sıcağına bunları zikretmekte fayda vardır. Konuya girmeden önce şunu ben açık ve net bir şekilde, diğer bir ifadeyle rahatlıkla söyleyebilirim ki tasavvuf denilen, yani üzerine İslam kılıfı geçirilerek bugün milyonlarca Müslümana yutturulan bu tasavvuf inancı kesinlikle Müslümanlara hiçbir şey kazandırmamıştır. Kesinlikle Müslümanlara hiçbir şey, inananlar hiçbir şey kazandırmamıştır. Onların Allah inancını bozmuştur. Onların peygamber inancını bozmuştur. Onların insan inancını bozmuştur ve yine inananların ahlaklarını bozmuştur değerli arkadaşlarım. Tasavvuf dediğimiz bu bela, bu musibet, esefle ifade etmek gerekirse burada daha sayamayacağım çok şeyler zikredebilirim. Ama ana hatlarıyla unutmayınız ki inananların Allah inancını bozmuştur tasavvufçular. Tasavvuf yani. Peygamber inancını bozmuştur. İnsan inancını bozmuştur. Onların ahlakını bozmuştur. Ben burada hasreten tasavvuftaki Allah inancı nasıl? Yani nasıl bir Allah'a inanıyorlar? Bu konudaki düşünceleri nedir? Bunlara değinmek istiyorum. Tabii bundan önce İslam'ın tarif ettiği Allah inancını muhtasar da olsa zikretmekte fayda vardır. İslam'ın Kur'an ve sünnet çizgisinde tarif etmiş olduğu Allah inancı değerli arkadaşlar, Hadid suresinde anlatıldığı gibi o Allah ki ilktir. O Allah ki ilktir. Yani kendisinden önce hiçbir varlık yoktur. Ve sondur. Yani kendisinden sonra hiçbir varlık da yoktur. Her şey yok olurken sadece o baki kalacaktır. Zahirdir aleykümselam. Yani varlığı delillerle gün gibi açıktır. Varlığına işaret eden, birliğine işaret eden bir sürü deliller ve bu deliller de gün gibi açıktır kardeşlerim. Batındır. Yani zatının hakikati gizlidir. Akıllar onun özünü idrak edemezler. O her şeyi bilendir diyor Hadid suresi ayet 3'te. Bu ayeti celilede Rabbimiz ezeli ve ebedi olduğunu, zahir ve batın olduğunu ve ayrıyeten her şeyi bildiğini kullarına haber veriyor. Rabbimiz yine Zümer suresinde değerli kardeşlerim aleykümselam, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyin yöneticisidir. Bunlar çok önemlidir. Biraz sonraki tasavvuf inancına, tasavvuftaki Allah inancına geçmeden önce temelleri şöyle sağlamca atalım. Bu ifade çok önemlidir bizim için. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyin yöneticisidir. Her şeyin yöneticisidir. Ama tasavvufa bakarsanız yöneticiler çok kardeşler. Tasarruf sahipleri çok kardeşler. Evet. Bu ayette neyi anlatıyor? Her şeyin istisnasız yaratıcısı Allah'tır. Yöneticisi de Allahu Azze ve Celle'dir. Zariyat suresi ayet 58. Şüphesiz ki rızık veren sağlam kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. İnnallâhe huve rezzâku zul kuvvetin metîn. Şüphesiz ki rızık veren çetin güç ve kuvvet sahibi Allah'tır. Burada da gayet açık ve net bir şekilde Allah rezzak olduğunu, çetin bir güç ve kuvvet sahibini anlatıyor. Şura suresi ayet 11 Leyse kemislihi şeyun ve huves semiul basir. Yani sizin kendisine iman ettiğiniz Allah var ya, o Allah ki onun benzeri hiçbir şey yoktur. Onun benzeri hiçbir şey yoktur ama işitir görür. ama işitir ve görür diyor. Yine Allah Azze ve Celle yaşatan da odur, öldüren de odur. Aleykümselam. Yaşatan da odur, öldüren de odur. Bu konuda en önemli olan, ki diğerlerini zaten bildiğinizden dolayı anlatmaya gerek yoktur. Hemen hemen herkesin bildiği, kendisine iman ettiği bir husustur. Allah inancı hakkında. Burada en önemli husus, özellikle tasavvufçuların yan çizdiği veya tasavvufçuların inançlarının, Allah inançlarının sakat olduğunu ortaya koyan, değinilmesi gereken en önemli husus, yaratıcı ile yaratılan birbirinden ayrıdır. Yani Halık ile mahluk birbirinden ayrıdır değerli arkadaşlarım. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında Fecir suresi ayet 14. İnne rabbeke lebil mirsad. Şüphesiz ki Rabbin daima gözetleme yerindedir. Bakınız buralara dikkat ediniz. Bunlar hakkıyla anlaşılmadığı sürece, özellikle konunun bu bölümü ile alakalı kısım anlaşılmadığı müddetçe, Halık ile mahluku birbirine karıştırırsınız. Allah'ın yarattığı şeylere hulul ettiğinden bahsedersiniz. Onlarda tecellisinden bahsedersiniz. Ve bu sapık bir inanç olmuş olur. Allahu Azze ve Celle inne rabbeke lebil mirsat. Şüphesiz Rabbin daima gözetleme yerindedir. Allah gözetleme yerindedir diyor. Yani bu ayeti celilesiyle Rabbimizin bir yerde olduğu anlatılıyor. Ve nerede olduğunu da defalarca isim ve sıfatlar dersinde anlattığımız şekliyle Er-Rahmanu alel arşisteva. Rahman arşa istiva etmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Yani Allah arşa istiva etmiştir, yerleşmiştir, kurulmuştur, oturmuştur. Allahu Azze ve Celle yarattığı şeylerden ayrı arşının üzerindedir yani. E emintum men fis semai en yahsifa bikum el arda fe iza hiye temur. Akabindeki ayeti cellede yine em emintum men fis semai en yursile aleykum hasibe fe seta'lemune keyfe nazir. Birinci ayeti celilede gökte olanın sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz diyor. Gökte olanın. İkinci ayeti celilede ise Mülk suresi 16-17. Yoksa siz gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden emin mi oldunuz? Allahu Azze ve Celle bu ve emsali ayetleriyle göklerin fevkinde, arşının üzerinde olduğunu anlatıyor. Bakınız kardeşlerim, arşının üzerinde olduğunu anlatıyor. Ayrıyeten konuyla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu ifadelerine dikkat ederseniz, ben gökte olanın eminiyim. Ben gökte olanın eminiyim. Yerdekilerine merhamet edin ki gökteki olan Allah da size merhamet etsin. Allah arşının üzerinde yanında bulunan kitaba şöyle yazmıştır. Rahmetim gazabıma galebe çalmıştır. Ve yine ey Muaz, sen 7 kat semanın üstündeki melikin verdiği hüküm ile hükmettin. İfadeleriyle çoğaltabilirik bunları. Bu ifadelerle alemlerin yaratıcısı olan Allah'ın yaratmış olduğu her şeyden ayrı olarak bu kainatın en üstünde olduğu anlatılıyor değerli arkadaşlarım. Halık ayrıdır, mahluk ayrıdır. Bu tevhid inancı için çok önemlidir. Özellikle rububiyet inancı için çok önemlidir değerli arkadaşlarım. Halık ayrıdır, mahluk ayrıdır. Hatırlarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah vardı, hiçbir şey yoktu diyor. Allah vardı, hiçbir şey yoktu diyor. Eğer Allah vardı, hiçbir şey yoktu idiyse Allahu Azze ve Celle'nin yarattığı şeyler herhalde kendisinden ayrı olan şeylerdir. Aleykümselam. Kendisinden ayrı olan şeylerdir. Yani ortaya çıkan şey Halık ile mahluk. Halık ayrı, mahluk ayrıdır değerli arkadaşlarım. Bunu ikisini birbirinden ayırt etme mecburiyetiniz vardır. Onun içindir ki Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Teymiye Rahimullah zamanında bu konunun üzerinde çok ciddi bir şekilde durmuş ve ciltler dolusu da kitap yazmıştır. Ve bununla da çok meşhur olmuştur. Zamanındaki en çirkin arızalardan bir tanesi buydu kardeşlerim. En çirkin arızalardan bir tanesi buydu. Halık ile mahluku birbirine karıştırmış hulul inancı, ittihat inancı efendime söyleyeyim. Yani vahdedi vücut inancı sahipti onun döneminde. Dolayısıyla İbn-i Teymiye bunun üzerinde çokça durmuştur değerli arkadaşlarım. Zamanını kitaplarındaki efendim yazısını çizisini buna çok ayırmıştır kardeşlerim. İşte muhtasar da olarak anlatacağımız şekliyle kardeşlerim İslam'daki Allah inancı budur. Yani Halık ile mahluk birbirinden ayrıdır. Allah yarattığı şeylerin en üstünde arşının üzerindedir. Ama kardeşlerim tasavvufun tarif etmiş olduğu Allah inancına bakarsanız tasavvufun temel olarak tarif ettiği bugün tasavvufa müntesip olan onların peşinden koşan birçok zavallının bu anlatılan şeylerden haberleri de yoktur. Bunları kendilerine anlattığınız zaman asla ve asla kabul etmezler. Ama şeytan öyle ağını öyle güzel örmüş ki değerli arkadaşlarım bahsini etmiş olduğumuz temeldeki bu inanca inananları, Müslümanları yavaş yavaş yaklaştırıyor. Fenafiş şeyh demiş, fenafir resul demiş, fenafillah demiş, akabinde bekabillah demiş. Kodlanmış rakamlar, kodlanmış ifadeler. İstisnasız tasavvuf denildiği zaman onun bütün tarihlerinin temelinde değerli arkadaşlarım unutmayınız ki vahdedil vücut yatar. Vahdedil vücut. Vahdedil vücut değerli kardeşlerim kelime anlamıyla varlığın birliği demektir. Varlığın birliği demektir. Yani eşyada ya da varlıkların görünen yapısındaki çokluğa rağmen hepsi mahiyet itibariyle tek bir özelliği sergilerler. İşte bu çokluk içerisindeki birliği görmek birlikteki çokluk anlamındadır. Bu inanç ve anlayış doğu ve batı kültürlerinde olduğu gibi tasavvuf inancını bayraklaştıran ve onun önderliğini yapan başta İbni Arabi, Hallacı Mansur, Ebu Bekir Şibli, Sadreddin Konevi, Celaleddin Rumi, Yunus Emre ve Şemsettin Tebrizi gibi şahsiyetlerde gayet açık ve net bir şekilde görülmektedir kardeşlerim. Bu inanç ve uygulamaların hiçbir tanesini de İslam'da görmeniz mümkün değildir kardeşlerim. Bunlar ancak Hinduizm'den, Budizm'den, biraz önceki hocamızın da anlattığı gibi Şamanizm'den, Zerdüştlük'ten ve bütün Paganizm yani Allah'a şirk koşan dinlerin içerisinde sergilenen şeylerdir. Onlardan alınan şeylerdir kardeşlerimiz. Delilleriyle de ispat edeceğimiz gibi bu inanca sahip olanlar geçici ve fani olan ile kalıcı ve ebedi olanı birleştirmişlerdir. Daha açık bir ifadeyle kardeşlerim, bunlar var ya bunlar birincisini ikincisine irca etmek suretiyle cüz'ün ait olduğu bütüne kavuşması inancına sahiptirler. Daha doğrusu haşa bunlar var ya her şeyin Allah olduğu inancındadırlar değerli arkadaşlarım. Buz çözülmüş, su şeklini almış, artık yeniden dona tek bir vücut haline gelecektir. Bunlar açıkça bunu söylüyorlar kardeşlerim. Gelin hep beraber ki bugün tasavvuf adı altında yapılanan birçok garip insanla, zavallı insanla karşılaşıyoruz. En azından biz bunları biliyor olsak dahi bu tip garibanlara, bu tip zavallılara bu ifadeleri, bu bilgileri aktarmak için gelin hep beraber bu batıl dinin ki adına mecburen batıl bir din diyeceğiz. Çünkü İslam diniyle uzaktan yakından alakası yoktur. Ama ne yazık ki üzerine İslam kılıfı geçirilmiş bir din. Bu batıl dinin ve onun hararetli savunucularının ilhat ve küfür olan sözlerini gelin hep beraber bir okuyalım. Hele gelin hep beraber bir okuyalım. Bakalım bunlar birilerinin zannettiği gibi, birilerinin dediği gibi kelime yetimliği mi çekmişler? Acaba kullanacak, sarf edecek kelime söz mü bulamamışlar da şu ifadeleri söylemişler, şu ifadeleri kullanmışlardır. Hepinizin bildiği gibi bunlar edip insanlardı. Bunlar güzel konuşan insanlardı. Bunların kelime dağarcığı geniş olan insanlardı. Bunlar ne yazık ki bu ifadeleri hasreten seçerek kullanmışlardır. Ve bunların en başta gelenleri, adına da Şeyhül Ekber dedikleri ama tevhidi anlayan insanlar nazarında Şeyhül Ekfer lakabıyla anılan, tanınan bir insan İbn-i Arabi. Bakınız değerli arkadaşlarım, meşhur Füsusül Hikem isimli eserinde, ki bunu Türkçe'ye de tercüme etmişler, şu an elimde de var. Orada bakınız ne buyuruyor. Haşa, ne zırvalıyor. Hak ile halk arasını ayıramazsın diyor. Bakınız ifadelere iyi dikkat ediniz. Hak ile halk arasını ayıramazsınız. Şu halde her varlık haktır, yahut her şey haktır dersin. Yahut da o bir bakımdan haktır, bir bakımdan da halktır diyebilirsin. Yani hak ile halkı ayıramazsın diyor. Füsusül Hikem 99 numaralı sayfa, bunu İstanbul Kitabevi'de basmış, 1981 nolu baskı diyebiliriz. Yine aynı kitabın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da yayınlanmış değerli arkadaşlarım. Yaratan, yaratılan halık, mahluk hep odur. Yaratan, yaratılan, yani halık ile mahluk hep odur. Onun dışında, onun varlığı haricinde hiçbir varlık tasavvur edilemez. Çünkü vücut birdir. Çünkü vücut birdir. Yine üçüncü bir söz, aynı kitabında değerli arkadaşlarım, var olan kimdir diyor. Var olan kimdir? Varlık nedir? Varlıkta bir belirme belirdi. O beliren var olan zatın kendisidir. Onu umumileştiren hususileştirmiş oldu. Onu hususi gören de umumileştirmiş oldu. Tek varlıktan başka bir varlık yoktur. Şu halde nur ile zulmet aynıdır. Allahu Ekber. Şu halde nur ile zulmet aynıdır diyor. Görüyor musunuz? Yine aynı kitabında, ey nefsinde varlıkları yaratan, bakınız, ey nefsinde varlıkları yaratan, sen yarattığın şeylerin hepsisin. Sen yarattığın şeylerin hepsisin. Varlığı nihayetsiz olan şeyi sen vücudunda yaratırsın. Şu halde sen hem darsın ve hem de geniştin diyor. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Sen hem darsın hem de geniştin diyor. Yine dikkat ederseniz kardeşlerim, bir vakit olur ki kul şüphesiz ki Rab olur, başka bir vakit de iftirasız kulluk derecesine iner. Bakınız, Allah diyor bir vakit olur ki kul olur, bir vakit de Rab'lık derecesine iner diyor. Çıkar diyor. Bu da yine aynı kitabında. Aynı kitabında yine, affedersiniz, zırvaladığı sözlerden bir tanesi, Allah beni över, ben de onu över. O bana kulluk eder, ben de ona kulluk ederim. Onu inkar eden, eşyadaki çokluğu inkar eder diyor. O beni över, ben de onu överim. O bana kulluk eder, ben de ona kulluk ederim diyor. Sen kulsun ve sen tanrısın. Kulluğun kimin kulu olduğunu bildiğin içindir. Evet değerli arkadaşlarım, bu şahsiyetin bahsi edilen Füsusül Hikem kitabını veya Futuhatul Mekkiye isimli kitabını elinize alırsanız, bu ifadeleri, daha bunun gibi daha nice efendim çirkin sözleri orada göreceksinizdir. Tarihte hiç kimsenin kullanmadığı sözler kardeşlerim. Yunus Emre, bunlar biliyorsunuz, bunlar bugün Müslümanlar indinde Allah katındaki sevimli dostlar, sevimli insanlar, veli, işte evliya olarak adlandırılan kimseler kardeşlerim. Yunus Emre, bakınız, o da şiirlerinde vahdedil vücutu anlatıyor. Kendisinin Allah'lığından bahsediyor. Haşa! Ne yazık ki bugün Müslümanlar Ramazan günlerinde televizyon ekranlarında veya radyo mikrofonlarında bu şiirleri dinler, hatta efkarlanırlar, hüzünlenirler. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Sıyırın eti kemiği, işte onun sesi, işte onun kendisi. Ol kadiri künfeye kün lütfedici subhan benem. Kesmeden rızkı veren cümlelere sultan benem. Nutfeden Adem yaratan, yumurtadan kuş türeten, kudret dilini söyleten, zikreyleyen Subhan benem. Hem batinem, hem zahirem, hem evvelem, hem ahirem. Bu cümlesini yaratıp tertip eden Yezdan benem. Yoktur anda tercüman, andaki iş bana ayağın. Bin bir adı vardır onun. Bir adı da Yunus, ol sahibi Kur'an benem. Allahu Ekber. Görüyor musunuz kardeşlerim? Burada gayet açık ve net bir şekilde ete kemiğe büründüğünü, Yunus diye göründüğünü, sıyırın eti kemiği, işte onun sesi, işte onun kendisi. Ol kadiri kün feyekün lütfedici Subhan benem diyor. Kesmeden rızkı veren cümlelere sultan benem diyor. Nütfeden Adem yaratan, yumurtadan kuş türeten, kudret dilini söyleten, zikreyleyen Subhan benem. Hem batinem, hem zahirem, hem evvelem, hem ahirem. Bu cümlesini yaratıp tertip eden Yezdan benem. Yoktur anda tercüman, andaki iş bana ayağın. Bin bir adı vardır, bir adı da Yunus, ol sahibi Kur'an benem. Onun bin bir adı vardır, bir adı da Yunus'tur. O Kur'an'ın sahibi de benem diyor, görüyor musunuz? Ne yazık ki bunu Yunus'un şiirlerinde okuyacağınız gibi, bugün Kültür Bakanlığı'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da bu basılmış, insanlar tarafından okunuyor kardeşlerim. Yine bakınız, ikinci bir sözüne dikkat ederseniz, bu tılsımı bağlayan, türlü dilde söyleyen, yere göğe sığmayan, sığmış bu can içinde, çok aradım özledim, yeri göğü aradım, çok aradım bulamadım, buldum insan içinde. Burada da Allah'ı insan içerisinde bulan Yunus'un şiiri anlatılıyor değerli arkadaşlarım. Yine şiirlerinden bir tanesi de evvel benem, ahir benem, canlara can olan benem diyor. Bu ne yazık ki Müslümanlar nazarında Allah dostu kabul edilen, onun kitapları harıl harıl okunan veya satılan, onlardan uyduruk menkibeler anlatılan bu kişiler, kimseler kardeşlerim, ne yazık ki bugün Müslümanlar tarafından çok değerli zatlar olarak biliniyorlar. Alın yine aynı kervanın yolcularından bir tanesi olan Mevlana. Mevlana, Arapça ifade olarak Mevlamız anlamındadır. Halbuki biz ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Bizim Mevlamız Allah'tır. Sensin bizim Mevlamız, kafirlere karşı bize yardım et diye Bakara suresinin sonlarında okuyoruz. Mevlana olarak isimlendirilen ama adı Celaleddin Rumi olan bu insan da ne yazık ki biraz önce ifade edildiği gibi değerli arkadaşlarım, Müslümanlar nazarında gerçekten çok değerli bir yeri olan, efendime söyleyeyim, Allah katında veli bir insan olarak tanınan kimse. Bakınız, Mevlana denilince onun ilk eseri akla gelen Mesnevi, bakınız ne yazıyor. Mesnevi'deki sözlerden maksadım senin sırrın, onu şiir halinde söylemekteki muradım ise senin sesindir. Bence sesin Allah sesidir. Aşık haşa sevgilisinden ayrılmaz. İnsanların canı ile insanın Rabbi arasında keyfiyetsiz, kıyasa sığmaz bir ulaşma, bir birlik vardır. Attığın zaman aslında sen atmadın, Allah attı ayetini okumuşsun ama cisimden ibaretsin, cüzlerde kala kalmışsın. Evet, burada bir ayeti de okuyarak bu zavallı insan, attığın zaman aslında sen atmadın, Allah attı, yani peygamberimizin biliyorsunuz Bedir harbinde düşmanlara karşı yerden bir avuç toprak alarak üzerlerine savrulması vardır. Allahu Azze ve Celle de orada kendi yardımından bahsederken, ne yazık ki bu zavallılar bu ayetin bu zikir geçen kısmını alarak, attığın zaman aslında sen atmadın, Allah attı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan bir parça olduğu anlatılıyor değerli arkadaşlar. Burada bunu anlatıyor değerli kardeşlerim. Yani aynı kervanın yolcusu olan Mevlana denilen Celaleddin Rumi'de kardeşlerim, vahdedil vücut inancına sahip bir insan. Yine bakınız Mesnevisinde, evvelce sen varlığını Tanrı'ya verdin, karşılık olarak da Tanrı varlığını sana verdi diyor. Bu da yine Mesnevi'de geçen onun bir ifadesidir. Evvelce sen varlığını Tanrı'ya verdin, karşılık olarak da Tanrı varlığını sana verdi diyor. Mesnevi alemlerin Rabbinden inmedir. Batıl onun ne önünden ve ne de arkasından asla ona yaklaşamaz diyor. Görüyor musunuz? Bu da yine kardeşlerim Mesnevi'nin mukaddimesinde yazılan bir söz. Bugün Müslümanların hararetle sahip çıktıkları bir kitaptır. Ne yazık ki bu ve emsali çirkin sözler buralarda yazılı. Şems-i Tebrizi, biraz önce isminden bahsettik. Bu da yine tasavvufçuların önde gelenlerinden, vahdedi vücutçu vücut inancına sahip olan bir şahsiyet kardeşlerim. Mevlana Şems-i Tebrizi'nin Kimya adında bir karısı vardı. Burayı da dinlerseniz bunların Allah inancının nasıl olduğuna herhalde siz de kanaat getirirsiniz. Şems-i Tebrizi'nin Kimya adında bir karısı vardı. Bir gün Şems Hazretlerine kızıp Meram Bağları tarafına çıktı. Mevlana Hazretleri medresenin kadınlarına işaretle haydi gidin Kimya Hatun'u buraya getirin. Herhalde kendisini kızdırdık. Mevlana Şemseddin'in gönlü ona çok bağlıdır buyurdu. Bunun üzerine kadınlardan bir grup onu aramaya hazırlandılar. Mevlana da Şems'in yanına girdi. Şems şahane bir çadır içerisinde oturuyor. Kimya Hatun'la konuşuyor, oynaşıyor. Kimya Hatun da güzel elbiseleriyle ona naz yapıyor. Mevlana bunu görünce hayrette kaldı. Dedi ki, onu aramaya hazırlanan dostların karıları da henüz gitmemişlerdi. Mevlana dışarıya çıkarak bu karı kocanın oynaşmalarına mani olmamak için medresede bir yukarı bir aşağı gidiyor. Yani biz Kimya Hatun'u aramak için yolluyoruz ama Kimya Hatun içeride. Dışarıya çıkıyor neyse. Biraz sonra kendisi sesliyor. Yani Şems-i Tebrizi Mevlana'yı içeriye sesliyor. Diyor ki gel içeriye diyor. İçeri girer girmez kendisine soruyor. Bu işin sırrı nedir? Yani biz Kimya Hatun'un burada olmadığını biliyoruz. Ama girdi ki Kimya Hatun'la sen berabersin. Mevlana Şems bakınız ne diyor? Yüce Allah bizi o kadar sever ki bizim istediğimiz şekilde yanımıza gelir. Allahu Ekber. Yüce Allah bizi o kadar sever ki diyor, bizim istediğimiz şekilde bizim yanımıza gelir. Şu anda da Kimya şeklinde benim yanımda idi diyor. Beyazid-i Bestami'nin de hali böyleydi. Tanrı ona daha sakalı bitmemiş bir genç şeklinde görünmüştü. Yani Şems-i Tebrizi Mevlana'ya kadın ile alakalı bu ifadeleri kullandıktan sonra Beyazid-i Bestami'nin hali de aynen böyleydi. Tanrı ona daha sakalı bitmemiş bir genç şeklinde göründü. Allahu Ekber. Değerli arkadaşlarım, bunlar belki de inanın okurken tüylerimizin ürperdiği ifadelerdir, sözlerdir. Allah ne kadar sabırlı. Allahu Teala ne kadar sabırlı değerli arkadaşlarım. Ama ne yazık ki bugün menakib-i arifin, ariflerin menkibeleri olsun, efendime söyleyeyim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Kültür Bakanlığı'ndan olsun, bu kitaplar Şark İslam klasikleri efendim serisi olarak basılmış insanlara dağıtılıyor arkadaşlar. Ve bunlar okunuyor, bu sözleri kendilerine anlattığımız insanlarda hala bunların teviline yeniteliyorlar. Hala bunlardan kastedilen şeyin ayrı bir şey olduğunu söylemeye çalışıyorlar kardeşler. Hulasa-i kelam kardeşlerim, bu bahsedilen zevatta aynı şekilde vahdedil vücut inancına sahip ne yazık ki tasavvufçuların kendisine itibar ettiği insanlardan bir tanesidir. Sultan Veled denilen kimse, bu da aynı inanca sahip. Bunun sözlerini geçiyoruz bu fazla meşhur olmadığından dolayı. Ama İmam Rabbani'nin mektubatı, beraberce bakıyoruz İmam Rabbani'nin mektubatına kardeşlerim. Bu da biliyorsunuz meşhur bu eseriyle tanınan birisidir. Birinci mektubatta bakınız ne yazıyor. Tarikat edeplerine dair işlere davamın, devamım sırasında Yüce Allah'ın zahir ismine bir zuhur yeri olma şerefine erdim. Yani tarikat işlerine o kadar daldım ki, tarikat işlerini o kadar inceledim, o yolda o kadar dereceler kat ettim ki diyor, Allah'ın zahir ismine bir zuhur yeri olma şerefine erdim. Hem de tam anlamıyla erdim. Her şeyde ayrı ayrı bir anlamda, bir manada onu görmeye başladım. Her şeyde onun tecellisini. Özellikle kadınlar kisvesinde onu gördüm diyor. Allahu Ekber. Bakınız kardeşlerim. Bakınız kardeşlerim. Özellikle kadınlar kisvesinde, hatta ayrı ayrı her uzvunda tecellisini gördüm diyor. Allah'ın kadına tecelli ettiğini, her uzvuna tecelli ettiğini, gerisini ben okumuyorum kardeşlerim. Açınız İmam Rabbani'nin Mektubat, birinci mektup, açınız okuyunuz değerli arkadaşlarım. Bugün tevhid inancını anlatırken, yayarken, İslam akidesini anlatırken, yayarken, Mevlana'lar deli miydi, Rabbani'ler deli miydi, Gazali'ler salak mıydı diye bizlere bu ifadeleriyle itiraz edenler vardır kardeşlerim. Bunları ben biliyorum ki hemen hemen hepimiz okumuşuzdur ama tekrarında fayda vardır. Bu insanların sözlerini, bu insanların kitaplarını sürekli dillerine dolar, karşımıza bunları çıkarırlar. Halbuki kitapları da doğru düzgün okunmuyor. Açın. İşte birinci mektupta bunu göreceksinizdir kardeşlerim. Bunlar İslam önderi olarak piyasaya sunulan kişiler, kimseler kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle artık onların hayatta olmadığı için onların kitaplarının şerrinden bütün Müslümanları emin eylesin kardeşlerim. Beyazid-i Bestami'yi açın, onu görün. Onun Menakib-i Arif'in isimli eserde, İhya-i Ulumiddin'de açınız kardeşlerim, görün. Burada arşa çıktığından bahseder. Ey ben sen olan diye Allah'ın kendisine seslendiğinden bahseder. Allah'tan Allah'a çıktım der. Nihayet ben de ey ben sen olan diye seslendi diyor. Bakınız ifadelere bakınız. Noksan sıfatlardan münezzehim, şanım ne yücedir der. Bu Beyazid-i Bestami'nin sözleridir kardeşim. Çadırımı arşın yanına kurdum. Allah'ım senin bana itaatin benim sana itaatimden daha büyüktür. Bunlar ne yazık ki, bunlar ne yazık ki bunların sözleri kardeşlerim. Allah'a yemin ederim ki sancağım Muhammed'in sancağından daha büyüktür. Nurdan olan sancağımın altında cinler, insanlar ve peygamberler bulunmaktadır. Görüyor musunuz bunların Allah inancını? Beyazid-i Bestami, bu da meşhur tasavvuf önderlerinden, bu taifenin kaşarlaşmışlarından kardeşlerim. Allah'a yemin ederim ki sancağım Muhammed'in sancağından daha büyüktür. Nurdan olan sancağımın altında cinler, insanlar ve peygamberler bulunmaktadır. Ve yine açın kardeşlerim İhya-i Ulumiddin'i, açın orada da bugün hatırlarsanız veya duyduysanız, İslami bütün eserler yeryüzünden kaldırılsa da sadece İhya kalmış olsa, unutmayınız ki bu eser Müslümanlara yeter dedikleri İhya-i Ulumiddin. Açın onu kardeşlerim. Tuğra Neşriyat 4. cilt 610. sayfa. Hemen hemen kontrol ettiğim bütün ihyalarda bu vardır. Bakınız ne yazıyor. Beyazid-i Bestami'yi bir sefer görmek, bir defa görmek, Allah'ı 70 defa görmekten daha hayırlıdır. Aleykümselam kardeşim. Evet, Beyazid-i Bestami'yi bir sefer görmenin Allah'ı 70 defa görmekten daha hayırlı olduğunu söylüyor. Hulasa kardeşlerim, bu insanların zırvalamış olduğu lafların, sözlerin hepsini buraya alacak olsaydık inanın zamanımız bayağı geçecek. Sayfalarımız da belki yetmeyecektir ama benim biraz önceki hocamızın yapmış olduğu dersin akabinde ilave olarak, ki kendisi zikretmedi zaten, sıcağı sıcağına tasavvuftaki Allah inancının, yani temel olarak tasavvuftaki Allah inancının ne anlamda olduğunu buradaki kendi sözleriyle ne yapmıştı anlamışızdır inşallah. Bunlar, biraz önce bir ifade kullandık, dedik ki bunlar birilerinin dediği gibi kelime yetimliği çeken insanlar değillerdi. Bunlar edip olan insanlardı. Bunlar kelime dağarcığı, geniş olan insanlardı. Bunlar herhalde yanlışlıkla bu sözleri kullanmamışlardır. Esmaül Hüsne kardeşimizin gitmeden önce yazmış olduğu bir söz vardı. Demişti ki bunlar şatahat halinde söylenen sözlerdir. Hocamız bir şeylerden bahsederken şatahat halinde, sekir halinde söylenen sözlerdir. Dolayısıyla geçersizdir. Şimdi bakınız, eğer bu sözler gerçekten şatahat halinde, sekir halinde söylendiyse bunları kitap haline getirip neden insanlara bunları sunuyoruz? Yani bunlar geçersiz olan şeylerse bunları ne diye sunuyoruz insanlara? Bu kitapların hepsini yakmamız lazım. Ama ne yazık ki bunlar şatahat halinde veya efendime söyleyeyim sekir halinde söylenen sözler değillerdi. Bu sözler bu insanların temel inancı olan her şeyin bir Allah olduğu inancına sahip olan insanların sözleridir kardeşlerim. Yani her şeyin bir Allah olduğu inancına sahiptir bu insanlar. İbn-i Arabi, Hallacı Mansur, Beyazid-i Bestami, Mevlana, ondan sonra İmam Gazali'nin ilk dönemleri denilebilir. Sonraları vazgeçtiği falan söyleniyor. Hatta ihyasına da reddiye yazdığı falan söyleniyor. Bunlar ne yazık ki bu inanca sahip olan kimselerdir. Öyleyse kardeşlerim, bizim konuyla alakalı son sözlerimiz, Müslümanın Allah inancı Kur'an'ın ve sünnetin tarif ettiği şekilde olmalıdır. Özellikle vahdedi vücutçuların anlatmaya çalıştığı bu batıl inancın karşısında samimi bir Müslümanın, basiretli bir Müslümanın, tevhid ehli bir Müslümanın kendisine iman ettiği Allah'ın yarattığı şeylerden ayrı arşının üzerinde olduğuna iman etme mecburiyeti vardır. Yani Halık ile mahluku birbirinden ayırt etme mecburiyeti vardır kardeşler. Bunu mutlaka birbirinden ayırt edecektir. Halık ayrıdır, mahluk ayrıdır. Kainatta Allah vardır, bir de onun yarattığı şeyler vardır. Allah ve bir de onun yarattığı şeyler. Hatırlarsanız yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ki biraz önce zikretmiştik bunu, Allah vardı hiçbir şey yoktu diyor. Allah vardı hiçbir şey yoktu. Kendi haricinde olanları ne yapmıştır? Yaratmıştır Allahu Azze ve Celle. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı şeylerin içerisine girmesi, onlara hulul etmesi, onlarla içli dışlı olması asla değerli arkadaşlarım. Böyle bir inanç batıl bir inançtır. Kesinlikle kardeşlerim. Bu inanç batıl bir inançtır. Allah ayrı, onun yarattığı şeyler ayrıdır değerli kardeşler. Ama eğer bugün karşımızda Allah'ın her yerde olduğunu söyleyenler şunu kastediyor iseler, Allah ilmiyle her yeri gören, Allahu Azze ve Celle ilmiyle her yerden haberdar olan, eğer bunu kastediyorsalar, bunu zaten Allah'ın kitabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti anlatıyor. وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا Rabbimiz rahmet ve bilgi bakımından her şeyi kapladın. Bu anlamda delilleri çoğaltabiliriz. Yani Allahu Azze ve Celle değerli arkadaşlarım, ilmiyle her tarafta, rahmetiyle, bilgisiyle her yeri kuşatmıştır. Her yerden haberdardır, her yeri görür, her yeri işitir. Ama zatı yarattığı şeylerden ayrı arşının üzerindedir kardeşler. Zatı yarattıklarından ayrıdır. Onun içindir ki eğer bize Allah her yerdedir sözüyle onun ilminin her yeri kuşattığını söylüyor iseler, buna bir itirazımız yoktur. Ama ne yazık ki bu yönlü sohbetlerimiz neticesinde kesinlikle Allah'ın zatının semada olduğunu da kabul etmezler. Allah'ın zatının semada olduğunu da kabul etmezler. Ayetleri tevil ederler, hadisleri de kabule yanaşmazlar. Halbuki değerli arkadaşlarım, 700'ün üzerinde bu konuda delil vardır. Allah yarattığı şeylerden ayrı arşının üzerinde, semaların üstünde olduğuna dair 700'ün üzerinde delil vardır kardeşler. 7 tane Er-Rahmanu alel arşi isteva. Rahman arşa istiva etmiştir. 7 tane böyle ayet vardır. Em emintum men fis semai en yahsife bikumul arda fe iza hiye temur. Yoksa siz göktekinin üzerinize taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin misiniz? E emintum men fis semai en yursile aleykum hasibe fesete'lemune keyfe nazir. İki tane ayet var biliyorsunuz Mülk suresinde 16-17. Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Gökte olanın bizi yerin dibine geçirecek olan gökte olan zat kimdir arkadaşım? Bakıyorsunuz ki bu ayetleri meallendirirken bazı zavallıların gökte olan meleklerin sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Asla kardeşlerim. Asla. Sakat bir inancın ürünüdür o mealler. Dolayısıyla o şekildeki mealler asla itibar edilmesi gereken mealler değildir. En azından hadislerle amel edenler, değerli kardeşlerim, bunun yanlış bir meal olduğunu anlarlar. Mülk suresi 16-17. Evet. Fakat Allah onu, yani İsa'yı kendisine yükseltmiştir. Değerli arkadaşlarım, yükselmek nasıl olur? Allah Azze ve Celle bu kitabı size indirdi. İnmek nasıl olur kardeşim? Yani bu kitap Allah tarafından inmiştir. İnmenin bir tarifi vardır. İnmek nasıl olur? Yukarıdan aşağı olur kardeşler. Allah İsa'yı kendisine yükseltti. Yükselmek nasıl olur kardeşler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç olayı söz konusudur. Miracın yükselme anlamında olduğunu biliyorsunuz ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 7 kat semaların üzerine ta Sidretül Münteha'ya kadar yükseltildi ve perde arkasından Rabbisiyle konuştu. Bunlar neyin delilidir kardeşlerim? Bunlar Halik olan Allahu Azze ve Celle'nin yarattığı şeylerden ayrı bu kainatın en üstünde olduğunun delilidir. Bu gibi mevzuları dile getirmemiz, konuyla ilgili malumat karşı tarafa aktarmamız bazen abes bir iştigal olarak karşılanıyor. Halbuki kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına ilk defa gelen cariyeye sormuş olduğu ilk soru eyne Allah, Allah nerede diyor. Allah nerede diyor. Cariye Allah semadadır diyor. Peki ben kimim diyor. Sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemsin. Azat et bunu, bu bir müminedir diyor. Allahu Ekber. Biz bu hadisleri, emsali hadisleri anlattığımız zaman ya siz niye sapık sapık konuşuyorsunuz, siz Allah'a mekan mı isnat ediyorsunuz şeklinde karşılıklar görüyoruz. Haşa, cariyeye bu soruyu neden sordu Allah Resulü? Veya cariye olumsuz bir cevap verdi de Resul buna sukut mu geçti? Bu nasıl bir inanç, bu nasıl bir itikat veya bu nasıl bir körü körüne taassup ki ayet ve hadisler karşısında hala ayağımızı direlterek itiraz ediyoruz. Bu nasıl bir itikat, bu nasıl bir inanç arkadaşım ya? Tahrif edilmiş İncil'den mi okuyoruz? Tevrat'tan mı getiriyoruz? Mesnetsiz, senedi olmayan metinler mi zikrediyoruz? Allah'ın kitabından ayetler, peygamberin sünnetinden sahih hadisler anlatıyoruz. Bu delillere bile ihtiyaç duymadan senin fıtratın, Halik ile mahluku birbirinden ayırt edebilecek bir yapıdadır. Neden bunu düşünemiyoruz? Halik ile mahluku birbirinden ayırt edecek bir yapıdadır senin fıtratın. İnanın çoğu zaman denemişizdir. Çoğu zaman o küçücük çocukları imtihan eder şekilde inanın, yeter ki konuşabilsin, seni kim yarattı? Allah diyor. Allah nerede diye soru soruyorsunuz, inanın çocuk elini havaya kaldırıyor. Gökte diyor, çatıda diyor, bulutlarda diyor veya gözüyle yukarıya bakarak kendisini yaratan Rabbisine uluv makamı veriyor. Onun yücelerin yücesinde arşının üzerinde olduğunu, o fıtratıyla bunu söylüyor kardeşlerim. Ama ne yazık ki bugün Müslümanların hemen hemen kısmı azamı, bu konudaki tevhidden uzak bir hayat sürüyorlar. Bu isim ve sıfatlar tevhididir değerli arkadaşlarım. İsim ve sıfatlar tevhididir. Diğer tevhidin gerçekleştirildiği gibi bu konuda da Allah Azze ve Celle senden tevhidi gerçekleştirmeni ister. Allah'ın arşının üzerinde oluşunu zikretmemiz, bunu söylememiz, bu delilleri öne sürmemiz, onun illa arşına ihtiyacı olduğu anlamında anlaşılmamalıdır kardeşim. Yani bazen bu yönlü itirazlar söz konusu oluyor. Yani Allah'ın arşa ihtiyacı mı var? Biz Allah'ın arşının üzerinde olduğundan bahsediyoruz, adam Allah'ın arşa ihtiyacı mı var diyor. Elbette ki Allah'ın arşa ihtiyacı yok. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Allah Resulü söylüyor bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah tek başına var idiyse onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktu zaten. Gerisi onun yarattığı şeylerdir. Gerisi onun mahlukatıdır, kendi yarattığı şeylerdir. Dolayısıyla yarattığı bir şeye ihtiyacı olmaz Allahu Azze ve Celle'nin. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Nasıl anlatılıyorsa öylece anlatman lazım. Nasıl söylenmiş ise öyle söylemen lazım. Hani deriz ya defalarca, bu kitap, bu din yeni indirilmedi. Bu din yeni anlatılmadı. Yeni anlaşılmadı. Bu din 1400 küsür sene önce indirildi. Anlatıldı, anlaşıldı, yaşandı. Bunu yaşayanlar cennetle müjdelendiler. Ve özellikle bu bahsi edilen mesele ile alakalı yüzlerce delil mevcuttur kardeşim. Senin isim ve sıfatlar hususundaki inancın bu merkezde olması gerekir. Bu merkezde olma mecburiyetindedir kardeşim. Enes İbni Malik'ten gelen bir rivayette Zeynep annemiz diğer kumalarının yanında, yani peygamberimizin diğer hanımlarının yanında övünüyor. Onlara karşı övünüyor ve kendilerine diyor ki sizi Resulullah ile aileleriniz evlendirdi, nikahladı. Ama beni 7 kat semanın üstünden Allah evlendirdi, Allah nikahladı diyor. Görüyor musunuz? Allah 7 kat semaların üzerinde, arşının üstünde. Buhari hadisi, Tirmizi hadisi, Nesai hadisi. Konuyla ilgili ayete bakarsanız Ahzab suresi 37, yani Zeynep'in Allah Resulü'nün evlatlığının hanımı olduğu, dolayısıyla o boşadıktan sonra, evlatlıkları hanımlarını boşadıktan sonra onunla evlenilmesinin caiz olacağını, böyle bir yasağın olmadığını anlatan Ahzab suresini okursanız buna işaret ediyor değerli arkadaşlarım. Ebu Davud'daki bir hadisi şerif gayet açık ve net. Merhametli olanlara Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yer ehline merhamet edin ki semadaki Rahman olan Allah da size merhamet etsin. Evet, siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki olan Allah da size merhamet etsin. Hulasayı kelam değerli arkadaşlarım, kafanızı daha fazla şişirmeyelim. Tasavvuftaki Allah inancı ile İslam'ın tarif ettiği Allah inancı arasında dağlar kadar fark vardır. Tasavvufta, yani bunun temelinde, birçok zavallı bunlardan haberleri yoktur. İleriye doğru bunlar kendilerine yavaş yavaş şırınga edilecektir. Birçoğu bunları kabul etmez ama temelinde değerli arkadaşlarım, temelinde her şeyin bir Allah olduğu inancı vardır. Tasavvufun temelinde bu vardır. Tarikatın temelinde bu vardır. Onun içindir ki bazı zikirlerimde, bilmiyorum denk geldiyseniz, La mevcude illallah, la mevcude illallah, la mevcude illallah ifadesiyle Allah'ı zikrettiklerini söylerler. Anlamı nedir biliyor musunuz? Ma manahu la mevcude illallah. Mevcudatta Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Ancak Allah'tır mevcut olan. Bunu bizim gariban, bunu bizim zavallı dindar sofi akşama kadar söyler durur arkadaşım. Ne yazık ki. Evet, tasavvufun temelinde bu inanç var. Ama İslam'ın anlattığı, tarif ettiği Allah inancı, kendisi ayrı, yarattığı şeyler ayrıdır kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepimizi o mükemmel nimeti olan Firdevs-i Alâ'sında yan yana getirsin. Burada yan yana getirdiği gibi. Günahlarımızı bağışlasın. Kendisine hakkıyla itaat eden kullarından olmamızı nasip etsin. Batılı, batıl görüp ondan içtinab eden basiretli kullarından olmamızı nasip eylesin. Konuyla alakalı anlaşılamayan bir şey varsa, gerek bir önceki hocamızın anlatmış olduğu, kendisi canlı ders yapmadığından dolayı, konuyla alakalı varsa bir şeyler anlatabileceğimiz, şöyle 5-10 dakika, bugün gündüz de ders yaptım biliyorsunuz, yorgunum. Amin, amin, amin Muhsin kardeşimiz. Amin, amin. Rabbim razı olacağı ameller işlememizi nasip eylesin. Şüphesiz ki Allah'ın razı olacağı bir amel de, Allah'ın razı olacağı, seveceği bir amel de şüphesiz ki Kur'an'a, sünnete dayalı bir amel. Yani Allah kast edilerek samimi, ihlaslı bir niyetle sünnete uygun yapılan şeylerdir. Onun razı olacağı ameller kardeşlerim.